Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Elhamdülillah diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde özellikle bu enflasyonunla alakalı tartışmalar yine alevlendi. Ticaret Odası'nın enflasyon rakamı yayınlandı malumunuz.
Evet.
Nisan sonu itibariyle 47'lerde biliyorsunuz daha önceden TÜİK'in açıklamış olduğu rakam 38'ler civarındaydı. Şimdi aradaki makas biraz açılır gibi oldu. Ama bu arada zaten özellikle Mart ayında başlayan süreçten bu yana piyasaları dengelemek adına atılan adımlardan bir tanesi de işte politika faiz oranının 46'lara çıkarılmasıydı. Hızlı bir şekilde makro verileri bir yorumlayabilir miyiz? Yani nerede
Şeyde
iyiyiz, nerede değiliz?
Merkez Bankası'nın beklenti anketini tekrar hatırlatalım mı Ünsal Bey?
Buyurun hatırlatınız.
Hane halkı 59,3, reel sektör 41,7, piyasa katılımcılar da 25,6 tahmin ediyor.
Diyorsunuz bu nasıl bir tahmin biliyorsunuz? Birisi
Şimdi bu
60'lar seviyesinde,
yani
birisi 40'larda,
evet,
birisi 25'te.
birisi 2,5 kat neredeyse
Evet.
piyasaya bakarsanız, ama piyasa sanki biraz 5-6 puan üzerinde tekrar yapıldığı zaman güncelleyeceğini tahmin ediyorum.
Şimdi benim dikkatimi çeken şey şu. Yani bu süreçte en fazla dikkat edilen husus işte kurla alakalı. Yani kurun bir anlamda sabitlenmesi demeyelim ama küçük bir bant içerisinde hareket etmesini sağlayacak adımlar atılıyor. İşte 55 milyar dolara varan bir rezerv eksilmesi ya da satışı, onun karşılığında faizin artırılmış olması ve bir taraftan da döviz olan ilgi devam ediyor. İnsanlar Türk lirasını dövize dönüyor. Burada bir büyük bir şey olacakmış düşüncesi. Şimdi biz yani finans sektörüne girdiğimizden beri bize öğretilen bir şey var. Sadece finans sektörü değil, strateji de öyle. Bir şey tartışılıyorsa ya da konuşuluyorsa o kriz olmaz.
Evet.
Çünkü herkes ona göre tedbir alır. Şimdi döviz artacak, döviz artacak denilen ortamda evet bir psikolojik hava oluşuyor. İnsanlar oraya yöneliyor. Ama öbür taraftan da bir de takvimler verilerek işte yaz ayı böyle geçer ama sonbaharda ciddi bir atak olur. Yani takvim vererek konuşuyor insanlar. Şimdi takvim verilen bir şeyde herkes ona göre tedbirini almaz mı?
Alır. Bir de şu var, şimdi bu 50 küsür milyar dolar civarında, 50 milyar dolar diyelim çünkü
Civarlayalım. Evet.
eksiye dönmüş
Rivayetten
değil
mutluyuz.
rezervler. Şimdi insanlar döndü, bunun yarısını Türkiye'deki kurumsal firmaların döndüğü zaten biliniyor. Bireyler çok fazla itibar etmedi. Şimdi bu dönüşün sonunda yaşanan şey nedir? Son bir ayı dikkate alacak olursak, bir aylık Türk lira getirisinden mahrum dönenler. Bu bir kayıp. Borsaya baktığımız zaman, borsada da hakeza. Yani bir getiriden mahrum olmuş bir kitle var. Dolayısıyla o kitle üzerinden de beklenti sanki oluşturulmaya çalışılıyor gibi bir söz konusu. Şöyle ki, yani enflasyon üzerinde döviz kurlarının etkisi var, biliniyor. Ama artık enflasyon gerilemeye başladığı için döviz kurlarında biraz ihracatçıyı özellikle rahatlatacak bir takım gelişmeler olursa iyi olur. Yani onu karşılayacak, enflasyona yansımayacak seviyelerde yapılabilir gibi yorumlar veya beklentiler oluşturulmaya çalışılıyor. Ne diyorsunuz?
Şimdi burada ihracatçıyı rahatlatacak olan ne? Türk lirası katlanılan maliyetler açısından bakıyorsak evet yani özellikle ben siz şey yaparken bir taraftan asgari ücret Türkiye'de asgari ücretten hareket ediyorum. Türkiye'de son 3 yılda nereye gelmiş? 5 bin liradan 23 bin liraya gelmiş. Baktığınızda yani neredeyse 5 katına yakın bir artış var. Kurlardaki artış hangi seviyede? Kurlardaki artış aynı tempoda değil. Dolayısıyla siz sadece ücret açısından baktığınızda ihracatçının katlanmış olduğu işçilik maliyetini karşılayan bir kur artışı olmamış. Ne olmalı? 4 katına mı çıkmalı? Bu sefer de bütün dengeler allak bullak oluyor. Yani başta devletin bütçe dengesi olmak üzere, enflasyonun yönetimi olmak üzere. Şimdi çok hassas bir nokta. Yani biz burada yani şöyle yorumlar yapılıyor. Tabii o da çok hakkaniyete uygun değil. Ya arkadaş ihracat herkes dolar üzerinden satıyor. Sen de dolar üzerinden satıyorsun. Eğer kurtarmıyorsa yapma bu işi. yapıyorsan da maliyetler ona göre hesapla. İşte öyle olmuyor. Yani özellikle başta sabit giderler olmak üzere işçilik başta, enerji başta olmak üzere. Dolayısıyla bu tip girdilere baktığınızda sadece olay ham madde fiyatları değil. Yani ham madde fiyatları hareketli. Zaten bütün dünya o fiyatlara bakarak şeyini yapıyor. Maliyetlerini hesaplıyor. Ama bizde hesaba katılamayan, özellikle Türk lirası olarak dahil edilen ve yani insanların üzerinde, işletmecilerin, sanayicilerin üzerinde çok ciddi yük teşkil eden sabit ve Türk lirası maliyetler var. Onlar açısından baktığımızda da ihracat kuru ne kadar hareketlenirsen hareketlenir, sadece kura bağlı olarak rahatlanacak gibi durmuyor. Ben şahsi kanaatim o.
Evet.
Durum böyle olunca bir taraftan da özellikle şu an yani likitte durup parasını dövize yatırmış olan insanların da beklentisi var. Az önce siz bir hesap yaptınız. Bir aylık kayıpları. Sadece para fonlarındaki o aylık %4 getirileri düşündüğünüzde hiçbir şey olmasa aylık %4 kayba uğramış vaziyetteler.
Evet.
Bu birkaç ay daha devam ettiğinde buradaki insanlar ister istemez huzursuzlanacaklar. Bunun karşılığında politika faiz oranının işte 46'ya gelmiş olması, bankaların 50'nin üzerinde mevduat toplamaya başlamış olması, yine özellikle likidite ihtiyacı duyan bankaların el altından daha yüksek rakamlar veriyor olması, yani paradan para kazanmayı ama Türk lirasından para kazanmayı hala teşvik eder hale geliyor. Para fonlarına tekrar ilgi olur mu sorusunun cevabı şu an çok net değil. İnsanlar çünkü dövizde bir hareketlenmenin olacağı, özellikle politik risklerden dolayı Türkiye'nin bir bu anlamda bazı şeyleri kontrol edemeyip artacağı ile alakalı, yani sözün şeyi yok, sınırı yok. Herkes her şeyi söylüyor. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda, yani dövizi arttırdığınızda, kuru serbest bıraktığınızda ihracatçı rahatlıyor gibi duruyor ama dönüyor içeride tekrar enflasyon olarak bize geliyor. Enflasyon işçilik maliyetlerini arttırıyor. İşçilik maliyetleri tekrar dönüyor. İhracatçıyı gene sıkıştıracak. Böyle fasit bir dairenin içerisinde dönüp duruyoruz.
Şimdi
Bizim daha köklü bakış açısına ihtiyacımız
evet
var.
şey tarafında bu dövizi kurumsal şirketlerin aldığı yaklaşımından bakarsak olaya bu bizi nereye taşıyacak? Yani geçtiğimiz dönemde faizlerin yüksek olması nedeniyle döviz kredisi kullanma imkanı olan firmalar bu tarafa yöneldi. Dolayısıyla kendi pozisyon açıklarını bir noktada dengelemek için, kapatmak için bu dövize yöneldiğini düşünebilir miyiz? Eğer orada da kurda belli bir öngörülebilirlik olduğu takdirde o döviz hesaplarının çözülebileceğini düşünebilir miyiz?
Ya benim
Kısa vadede olur mu böyle bir şey?
şahsi kanaatim şu an özellikle sanayici, ticaretle uğraşan, yani belli bir büyüklüğün üzerindekilerle konuştuğumuz zaman şu an döviz üzerinden borçlanma konusundaki iştahın bütün hızıyla devam ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Ya döviz borçlanırım, kurlarda ani bir zıplama olur. Bu benim bütün karlılığımı terse götürdüğü gibi ilave de ortaya zarar çıkar gibi bir bakış açısını şu an kimse satın almıyor. Yani şu an imkan olsa bütün iş adamları döviz üzerinden borçlanır. İhracatçı olsun ya da olmasın. Çünkü biz bunu konjonktür olarak belli dönemlerde yaşıyoruz. Yani dövizde hızlı bir artış oluyor. Ondan sonra bir 3 sene stabil gidiyor. Sonra tekrar bir artış oluyor. Şu an iş adamlarıyla konuştuğumuzda her ne kadar piyasa döviz açısından bir enerji sıkışması var, bu bir yerde patlayacak gibi dense dahi, öbür taraftan döviz üzerinden borç almak ister misin dediğimizde herkes, aynı insanlar, evet alırım der diyor. Çünkü hesap çok kolay. Bir tarafta neredeyse sabitte duran bir maliyet. Öbür tarafta her ay minimum %4-5. Az önce biz
Evet.
hesabımızı yaparken basitten %48'i böldüğünüz zaman
Evet.
aylık %4 yapar. Bir de bunun bileşiğine baktığınızda %75-80'lere geliyor şu an piyasada kullandırılan kredilerin firmalara olan maliyeti. Şimdi bakıyor, bir taraftan hiç artmayan bir döviz. Öbür taraftan her ay minimum 4-5 puan maliyet oluşturan yapı. Onun için yani fiili duruma baktığımızda insanlar o riski alabilirler, bulabilseler kaynağı. Ama bulamıyorlar.
Evet.
Bankalar veremiyor. Niye? İşte bu makro ihtiyati tedbirlik kapsamında bankaların kredileri büyütme oranı zaten sınırlı. Çok sınırlı. Ancak istisnai olanlar var. İşte tarımdı, işte ihracatı, döviz kazandırıcı işlemlerdi. Yani özel birkaç alanın dışında genel anlamda sınırlı. Dolayısıyla böyle olunca yani ben işte alayım Türk lirası kredi, gideyim döviz alayım, döviz borçlarımı kapatayım diyen hiçbir iş adamına ben rastlamadım. Yani bu nereden böyle bir şey çıkıyor bilmiyorum. Tam tersine şu an eğer bankaların imkanı olsun, bankalar o kapıyı açsınlar. Bildik tanıdık herkes ister istemez gidip döviz üzerinden borçlanır ve döviz üzerinden de o riski taşımaya devam eder. Çünkü TL'nin maliyetine katlanır gibi değil.
Evet. Tabii burada bankalardaki kaynaklara erişim ciddi bir ihtiyaç olarak duruyor. Bu ne kadar daha sürecek? Yani firmalarla ilgili bir taraftan da bakıldığı zaman konkordatolarda karşılıksız çeklerde artış var. Ama bundan daha da etkisi olan tarafta firmaların birbirlerine korkuyla bakıyor, endişeyle bakıyor olması. Bu piyasayı daha da sıkıştıran, yani piyasanın birbirini desteklemesini zorlaştıran bir unsur.
Hani Neşet Ertaş'ın var ya, kendim ettim kendim buldum şeyi. Yani biz kendimiz ettik bunu. Yani paranın bol olduğu dönemde üretime değil daha çok taşa toprağa gittik. Orada fiyatları belli bir noktada patlattıktan sonra üretim tarafı ihmal edildi. Şu an yani sıkça konuşulan mevzulardan bir tanesi, ben de ona iştirak ediyorum. Şu an arz kaynaklı bir enflasyonumuz yok. Bir müddet sonra arz kaynaklı enflasyonumuz olacak. Çünkü baktığınızda özellikle işte bu ticaret savaşlarıyla beraber Çin gibi bir dev üzerimize doğru geliyor. Yani Amerika oradan almadığında işte bütün dünya şeye seviniyor. Çin'le Amerika görüşmeye başladı diye Çin tarafından bir açıklama olduğunda herkes seviniyor. Borsalar coşuyor, yukarılara gidiyor.
Anlaşacaklar diye.
Anlaşacaklar diye. Niye? Çünkü herkes biliyor, eğer Çin'le Amerika anlaşmaz ise Çin şu anki üretme kapasitesiyle, gücüyle, ki Amerika bunu kısa sürede telafi edemez, Avrupa zaten öyle bir şansı yok. Yani bütün gelişmekte olan piyasalara Amerika dışında, yani Amerika mal satamadığı halde bütün dünyayı kasıp kavurur hale gelir. Şimdi bakıyorum, makro verilere bakıyorum. Şimdi Çin'in son çeyrekteki büyümesi 1.20. Faiz oranı 3.10. Enflasyon -0.10. Enflasyon yok adamda.
Yok, tüketmiyorlar.
Tüketmiyor. Tüketse bile herhangi bir fiyat hareketlerini, içerideki talep fiyat hareketlerini getirmiyor. Ne yapacak peki?
İçeride de fiyatlar aşağı gelecektir Çin'de.
Tamam, aşağı geldiğinde onlar gelsin, ondan yani onun halkı tadına varır bu işin. Bunun bedelini kim öder? Bunun bedelini biz öderiz.
Evet.
Bizim gibi ülkeler öder. Kaldı şu anki sanayicilerin önemli bir kısmında konuştuğumuzda şunu diyor. Ben diyor Çin'den buraya teslim fiyatıyla üretemiyorum. Ne yapacağım?
Evet.
Ya ne yapıyorsun i̇şte diye sorduğumuzda da.
Korunma gelecek. İşte kamuya iş düşüyor sanayiyi korumak için. Nereye, hızlı hareket etme
nereye
gerekecek.
Nereyi koruyacaksın? Hangisini koruyacaksın? O kadar şey ki,
i̇şte
o kadar farklı
bu
ki.
Bu sıra dışı bir durum yani. Bir de beklenti, şu yönde bir beklenti var. Şimdi Amerika'ya olan yüklemeler azalmış. Bir süre sonra tarifeler nedeniyle Amerika öncesinde çok ciddi mal çekti. Firmalar bu duruma hazırladılar kendilerini. Şu anda bir bulunurluk sıkıntısı yaşanmıyor. Ancak önümüzdeki aylarda Amerika'nın hiç tecrübe etmediği bir durumla yaşanacağı söyleniyor. O da nedir? Bulunurluk, yani market rafları boşalmaya başladığında, onun yerine konulamadığında, ki Amerika hemen üretime bugün karar verdiğiniz zaman başlayamazsınız. Bir yatırım süreci var her yönüyle. Dolayısıyla o zaman Trump'ın geri adım atacağı düşünülüyor, varsayılıyor. Ne kadar geri adım atılır bilmiyorum. Bu konu zaman içerisinde dengeler bozulduğu için tüm koşullar tüm ülkeler bazında da karşılıklı yeniden belirleniyor olacak. Ama bunun içinde bir nasıl söyleyelim, bir kaosun yaşanması kaçınılmaz görünüyor.
Kaostan kastınız ne? Biraz açar mısınız? Ne kaosu yaşamayı umut ediyorsunuz?
İşte bir taraftan az önce sizin söylediğiniz, adam Türkiye'de üretiyor, maliyetinden daha düşük fiyata Çin'den mallar geliyor. Bunun yanı sıra işte Amerika'ya bakarsak bulunurluklar var. Deniz ticaretinde ciddi şeyler var. Yeni kurallar geliyor işte. Daha önceki şeylerde de söylemiştik. Amerika'da üretilmemiş olan gemilerin işte Amerika'ya gelememesi, özellikle Çin'e yönelik Çin gemileri Amerika'ya geldiği takdirde eğer o şeyde filoda %35'in altındaysa, %35 civarında bir şey varsa üzerinde Çin'de üretilmiş gemi, limanlara kabul edilmeme gibi şeyler var. Dolayısıyla bu dünyada da ticaretin su yolları zaten sıkıntılı bu şey Kızıldeniz'deki gelişmelerden ötürü ve ciddi bir sıkıntı yaşanacak. Amerika'da mesela Amazon'un tarifelerle ilgili ürünlerde tarifelerin maliyetini gösteren bir bildirimde bulunulması yönünde bir çalışması var. Trump buna çok kızdığı söyleniyor. Şimdi bizim bazı özellikle operatörlerin faturalarında bakarsanız işte ödediğiniz rakamın şu kadarı devlete vergi olarak ödenmiştir gibi bir cümle var. Bizde uygulanıyor. Yani bunun Amerika'da uygulanması özellikle siyaseten baştaki daireyi Trump'ı ciddi zora sokacak bir gelişme olarak düşünülüyor.
Tamam. Yani bu...
Yani bunların her şey yani daha önce tecrübe edilmemiş konular masaya gelecek.
Evet yani o konuda haklısınız. Şimdi denecek şey şu. Ya kaos kelimesi bana biraz
kaos,
fazla geldi.
Şey karışıklık, düzensizlik.
Ama işte diye. Kaos ifadesi ve
kaos
çok
biraz daha
bir,
uç bir ifade.
Uç bir ifade olduğu için ben orada yani ne umuyorsunuz, ne geleceğini düşünüyorsunuz şeklinde sordum size. Ama şunu ben de katılırım. Yani evet şu an hiçbir şey dünkü gibi olmayacak. Dünya zaten dünkü gibi yönetilmiyor. Dünyadaki liderler dünkü liderler değil. Yani daha sert hareketlerin yapıldığı ve enteresan olan yani eskiden ağızdan bir söz çıktığında o sözün gereği yapılırdı. Şimdi yani siyaset şeye dönmüş. Uluslararası siyaset. Yani evet dün onu söyledim yani Demirel yaşasa şu an herhalde herkes benim öğrencim oldu diye mutlu olur. Yani dün dündür, bugün bugündür. Yani yeni evet. Yeni şeylerin söylenmesi gerektiğiyle alakalı. O Demirel'in o opportunist yaklaşımı şu an her tarafa yayılmış vaziyette.
O günün kıvraklığı bugünün bilgeliği oldu diyorsunuz.
Evet o günün kıvraklığı bugünün bilgeliği oldu. Şimdi buradan bakınca yani diyorsun ki evet insanlar şey yapıyor yani bazı adamlar doğru. Ne yapıyor? Menfaatine uymadığı zaman yani dün ben bunu söylemiştim demiyor. Dönüp farklı şeyler değerlendiriyor. Dün asıl enteresan olan şey şuydu. Birkaç tane de böyle YouTube programında da ona dikkat çekildi. Şimdi Trump kabinesiyle beraber bir toplantı yapıyorlar ve kabinede herkes Trump'a inanılmaz, padişahım çok yaşa, sen olmasaydın biz var olmazdık gibi böyle bu meale gelecek cümleler kuruyorlar falan. Yani diyorsun ki ne oluyor? Her şey insanların gözü önünde böyle iltifatlar havalarda yağıyor. Nefsler farklı bir tarafa doğru kabarıyor. Dolayısıyla nefsler farklı bir tarafa kabarınca da insanlar kendilerine olağanüstü şeyler görmeye başlıyor. Denge menge kalmıyor. Ama şu bir gerçek, yani herkes kendi menfaatini maksimize edebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani ben makro rakamlara baktığımda üzüldüğüm, en net üzüldüğüm şey şu. Yani evet ürettiğimiz büyüklük, her şey gayet iyi. Fakat şurada bir enflasyon rakamı, bir politika faizi, bir de cari açığı görünce diyorsun ki bu ülkeye yazık. Yani altına bakıyorsun, üstüne bakıyorsun. Savaş halinde olan Rusya'da politika faiz oranı 21, enflasyon 10. Öbür tarafa gidiyorsun Arjantin. Politika faiz oranı 29'a düştü. Enflasyon hala 55'ler seviyesinde ama 250'lerden geldi buraya. Ve o kadar hızlı toparlıyorlar ki. Şimdi Türkiye açısından baktığımda son çeyrekte büyüme rakamımız 1.7. Yani benzeri neredeyse yok gibi. Tayvanlar falan katmasak onlar 6.60'lar falan büyümüşler. Onlar özel artık Çin'den oraya doğru kayıyor. Şimdi makro veriler açısından baktığımızda bu kadar potansiyel olan bir ülkenin yani gelip bir enflasyonu yönetme noktasında özellikle ahlaki açıdan baktığımızdaki bu bozulmayı nasıl telafi edeceğiz sorusunun cevabı yani öyle Mehmet Şimşek'in falan alacağı tedbirler olacak hadise değil.
Ben şey öncesi yayın öncesi bahsetmiştim tekrarlayayım isterseniz. Birey olarak bir kuruyemişçi de yaşadığım şey yani kuruyemiş fiyatları %100 asgari fiyatı artmış. Yani burada rakam söylemekte de şey yok. Çünkü bizi dinleyen Türkiye'nin her yanından dinleyenler olduğu için onlar da kendileri tecrübe edebilir. Daha önce 300 lira civarında aldığımız dut kurusu 600 lira. Kayısı kurusu, yani kuru yemişçiden alınan kayısı kurusunu diyorum, marketlerdeki pakette olanları değil, 300 lira olan 600 liraya çıkmış. Ne oldu diye de söyleyince işte don bahane ediliyor, tamam da dondan daha sonuçlar ne kadar hasar oldu belirlenebilmiş değil.
O gelecek
yani,
sene.
Gelecek sene veya derdinize ne oldu? Ama şu var, çaresiz bir şekilde insanlar ister al ister alma kabul edilmiş durumda. Yani düşünün, siz stoğunuzda olan şey bir anda ikimizde artmış oluyor. Var mı böyle bir kar herhangi bir işte, herhangi bir yerde yani? Ve bu da artık özellikle tarımsal tarafa baktığımız zaman tarımsal gıda enflasyonu noktasında ciddi bir problem olarak önümüzde. Bu da nasıl yönetilecek artık önemli bir konu.
Şimdi katlanılmayan maliyetin fiyata yansıtılması, yani tamam serbest piyasa ekonomisi ama bazı şeyler var ki yani bunun serbestlikle falan izahı mümkün değil. Devlet zaten burada kendini gösterecek. Yani burada evet Türkiye'yi don vurmuş olabilir. Yani diyeceksiniz ki her don vurduğunda bizim çiftçimizi, üreticimizi sıkıntıya sokacak ithalatın yolu mu açılmalı? Denebilir yani bu anlamda karşı bir görüş geliyor ama henüz daha katlanmadan bir maliyeti nasıl olsa don oldu, ben bu sene hasat yapamayacağım, dolayısıyla şu an oradan edeceğim zararı buradan telafi edeyim dediğinizde bu yani bizim gibi son tüketici olan insanların fahiş fiyatlarla tüketmesine ya da tüketememesine sebep oluyor. Yani şu et fiyatları 30 yıldır, 40 yıldır tartışılıyor Türkiye'de. Evet. Ya arkadaş ya, insanlar ellerini vicdanlarına koysun ya. Dünyanın en pahalı etini yiyecek neyimiz var bizim? Hep çölde mi yaşıyoruz? Hayvan mı yetiştirmiyoruz? Ne oluyor da biz bu kadar pahalı et tüketiyoruz? Sorusunun cevabını ne hükümetle izah edebilirsiniz, ne başka bir şeyle izah edebilirsiniz. Burada tek bir şey var. Biz gerçekten ahlaken gerçekten sıkıntılı bir şeyiz.
Evet, maalesef. Bu da bir çırpıda olmuyor insanların.
Olmuyor yani, bu bir hastalık gibi yayılmış vaziyette ve biz bunu nasıl çözeceğimiz noktasında yani birileri yapıyor değil, hepimiz işin içerisindeyiz. Hizmet sektöründe, hizmet sektöründeki fiyatları şey biliyorsunuz yani gerçi evet. Allah'tan hizmet sektörünün zorunlu değilse tüketenler hemen vazgeçiyor fiyat arttırdığınızda. Ama eğer zorunlu tüketiyorsa yani... İşine gelirse ödeyenler...
Sağlık harcamalarına bakın, diğer eğitim ücretlerine bakın. Yani birçok konuda yani enflasyon artış sürecinde hizmet sektöründeki artış, fiyat artışları da geriden geldi ama oradaki artışlar yani tuz biber oldu neredeyse ciddi bir şekilde. Bugün daha keza sürüyor.
Evet, devam edelim isterseniz. Yani burada söylemiş olduğunuza şuradan katılıyorum. Fiyatlar, katlanmayan maliyetlerin yansıtılması, yani bu ortak aklı yitirdik biz. Ortak aklı yitirdiğimiz için ortak akıldan ziyade ortak vicdanı yitirdik. Vicdanı yitirdik. Bu vicdan nasıl geri gelir? Yani şu an özellikle şeye baktığımızda siyasetin gündemi de daha çok geleceğin şeyiyle alakalı. İktidarda kim olsun tartışmaları çok ön planda. Yani İktidarın ve muhalefetin ana gündem maddesi maalesef enflasyon değil. Refah seviyesinin artırılması değil. Herkesin gündeminde gelecekte kim gücelinde tutsun şeyi, bu da çözümü zorlaştırıyor. Ve sabahleyin böyle bir baktım ben televizyondaki ekonomi programlarına baktım. Herkes bulunduğu yerde eğer muhalifse yapılan her şeyi yanlış olduğunu söylüyor. İktidarsa yapılan her şeyin ne kadar mübarek olduğunu söylüyor. Sonuca bakıyorsun, sonuç bedel ödüyoruz yani. Sen de haklı çıksan bir işe yaramıyor, ötekisi de haklı çıksa bir işe yaramıyor. Sonucu değiştirecek adımları atmak değerli olan o. Şu an enflasyonla mücadele diye frene basıldı. Dövize gitmesin para, oraya gitmesin. Üretime de gitmiyor. Şu an %80'le alıp kim işletme sermayesi kullanır? Yatırımdan vazgeçtim. İşletme sermayesi, yayınlanan bilançolara baktım, borsa bilançolarına baktım. 100'e yakın bilanço yayınlanmış. Bir kere 70 tanesi zarar açıklamış. Ve bunlar bizim devasa sanayi kuruluşlarımız. Türk Hava Yolları ya. Türk Hava Yolları evet. Milyar TL zarar açıklıyor. Şimdi bunun akılla mantıkla izahı yok. bir şeyler çok ters yönetiyoruz. Ve özellikle bu işletme, yani daha doğrusu finans maliyeti şu an her şeyi yok edip duruyor. Yani siz hangi işten %80 para kazanacaksınız bir yılda da %80'lik finansman maliyetine katlanasınız. Onun için burada başka bir şeye ihtiyacımız var. Ne diyecekseniz işte el birliğiyle çıkıp önce bir bu ülkenin şu an geldiği noktayı hak etmediğiyle alakalı ortak bir aklı ortaya koyalım. Yani burası halledilirsin, ondan sonra kim iktidar oluyorsa buyursun olsun ya. Ama enkaza dönmüş, harap olmuş, her geçen gün el birliğiyle zarar vermiş olduğumuz bir yapının başında kimin olduğunu ne önemi var?
Zaten şimdi 3 yıl var seçimlere ve durup dururken böyle bir problem yaşıyoruz. Yani ne değişecek? Faizlerin de tam da aşağı doğru gelmeye başladı. Firmaların rahatlamayı beklediği bir süreçteydi ve bu süreçte en azından bir 3 ay 6 ay daha ötelenmiş görünüyor. Peki buradan bir de turizm istatistikleri açıklandı. Turizm istatistiklerine baktığımız zaman şöyle bir gelişme var. Geçen yılın aynı dönemiyle bu dönem birinci çeyrekler açısından söylüyorum Ünsal Bey. Şeyde gelirlerde artış var, ziyaretçi sayısında azalma var. Bu eleştiri olarak işte ülke olarak pahalı hale geldik. Bu turistin gelmesini azaltacak diye bir eleştiri ve endişe vardı. Ancak şimdi özellikle Batı ülkelerinden gelen turistlere baktığımız zaman kendi ülkelerindeki fiyatlara yakın ve o fiyatlarda bir fiyat seviyesiyle karşılaştıkları zaman bunların yadırgamayacağını düşünebiliriz. Yani yıllardır eleştirilen konu neydi? Biz çok ucuzuz. Türkiye turistten yeterince verdiğimiz hizmetin karşılığını alamıyoruz diye eleştiri vardı. O yönde olumlu gelişme olarak bakılabilir. Tabii bu yazın nasıl geçeceği de belirleyici. Orada da beklentilerin pozitif yönde olduğunu da söylemekte yarar var. Harcama paylarına bakıldığı zaman orada yeme içme %24, ulaştırma %15, paket tur harcamaları %13, konaklama %11, sağlık 6,9 gibi aşağı doğru geliyor. Turizmle ilgili olarak sizin yorumunuz nedir Ünsal Bey?
Ya şimdi turizmin özellikle yabancıların gelmesi konusunda pahalı bir ülke olduğumuz herkes söylüyor. Onu nereden görüyoruz? Buradan yurt dışına giden bütün arkadaşların söylediği şu. Yani yurt dışında işte Londra'da, Paris'te, aklınıza gelecek dünyanın herhangi bir ülkesinde yani konaklamalar falan o çok değişmiyor. Yani hangi para bir cinsisi o. Ama özellikle bu yeme içme konusunda baktığınızda biz dünyanın en pahalı yerlerinden bir tanesi haline gelmişiz. Yani herkesin söylediği, bizim de şahit olduğumuz şey şu. Gerçekten bu konuda ölçü yok. Ölçü şöyle, özellikle bu fiyatları yukarı çeken insana satılıyor ama diyor. Yani birileri tüketiyor bunu diyor. Tamam da bizim hani işler iyi gittiğinde fiyatları abartıp ondan sonra insanlar, ki Batı'da insan çok ince maliyet hesabı yapar yani. Arap turiste benzemez Batı'ndaki.
Maddeci bir kültür olduğu için.
Maddeci kültür, bir de taneyle portakal elma alan bir kültürden bahsediyoruz. Öyle birden fiyatı %100, dolar bazında %50, %100 arttırdığınızda bir kere belki gelir. Ama ikinci de yakalayamazsınız onu. O konuda ben endişeliyim açıkçası. Yani şu an tamam, insanlar geliyor, bir cazibe noktası, turist sayısı artıyor. Ama burada çok rahat olduğumuz kanaatinde değilim ben.
Evet, tabii turist, gelen turistin de varlıklı turistlerin gelmesi tercih ediliyor genelde. Bizim sistemde de özellikle güneydeki oteller başta olmak üzere tam pansiyon şeklinde olduğu için turist otelden de çıkmıyor, para harcamıyor endişesi çok sık gündeme getiriliyordu.
Evet.
Yani bu da çözülmesi gereken bir problem. Çünkü otellerimiz oldukça yeni. Turizm ülkemiz herkes cezbedecek bir şeyde, nimetlerle dolu. Evet.
Şimdi turizm konusunda dediğim gibi yani yaz aylarında turist gelecek ve özellikle dövizle alakalı frenlemeler orada olacak cümlesi yani şu an biraz soru işareti. Beraber göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Yani gönül ister ki açılsın, bütün dünya bize gelsin, bizi ziyaret etsin. Ama şu anki maliyetler açısından baktığımızda az önce söylemiş olduğunuz özellikle İstanbul'un fiyatlamaları, yeme içme fiyatlamaları başta olmak üzere birçok husus ulaşımdan dahil bunlar pahalı hale geldi. Bu da bize bedel ödetecek.
Peki, biraz da altın çok konuşulan bir şeydi, yatırım aracı. Son bir haftadır altında neler oluyor? Yine buradaki içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle dalgalanmaya mı devam eder, yukarıya doğru mu gider veya işte artık satışa geçti mi büyük?
Ben satışa geçtiği kanaatinde değilim. Hala baktığımızda özellikle yani merkez bankaları rezerv tutmaya devam ediyor. Amerika'nın altın sattığı ile alakalı bir dedikodu dolaşıyor. Dedikodu diyorum çünkü makro rakamlara baktığımda bunlar güncel değil. Yani dünden bugüne değil. Netice itibariyle aylık ya da 3 aylık veriler üzerinden gidiliyor. Baktığımızda böyle çok belirgin şey yok. Yani tepe rakamımız nedir? 3.433 dolar. Ons için söylüyorum. Yani Türk lirası açısından dövize bağlı olarak farklı şeyler söylenebilir. Buradan bir süzüldü. Yani nereyi gördük? 3.195 doları gördük. Şu an baktığımızda 3.260 dolarlar seviyesinde. Yani nokta rakam itibariyle söylüyorum. Şimdi buradan baktığımızda böyle bir sert düşüş, buradan çıkışla alakalı bir alamet görmüyorum ben. Tam tersine birileri satış için fırsat olarak gözlemlerken öbürleri de bunu bir alım fırsat olarak değerlendiriyor. Ama baktığımızda altın bütün alternatiflerine rağmen, kriptolara, işte borsalara, her şeye rağmen tarihin en üst rakamlarında kendine yer bulmuş vaziyette ve çok ciddi hacimlerde alınıp satılıyor. Özellikle merkez bankalarının pozisyonuna baktığımda Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkeler ve orada İngiltere'yi hala anlamıyorum. İngiltere'de böyle belirgin bir rezerv gözükmüyor. Onlar kendi paralarının rezerv parası olduğunu düşünerek o anlamda mı hareket ediyorlar bilmiyorum ama onun haricinde bütün büyük merkez bankaları altın rezervlerinde gevşeme yok. Bizde işte 600 tonun üzerinde bir altın rezerviyle yani oradaki pozisyonumuzu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Onun için ya buradaki gidiş gelişler olacaktır ama ben çok net bir geri çekilişin olacağı ile alakalı en azından hissiyat olarak böyle bir şeyim yok. Yani bilgi diyemeyiz çünkü hiç kimsede bu bilgi yok. Öyle olsaydı herkes şu an altını 1600 dolarlarda alır. Bu fiyatlardan %100 para kazanmış olurdu. Öyle değil yani. O yani net bilgiye dayanmıyor. Biraz konjonktüre, gidişlere, gelişlere. Bir sadece geçenlerde şey vardı. Bunu konuştuk zannedersem. Özellikle Trump'ın açıklamalarına önceden bir kişinin yani sadece yarım saat öncesinden, 15 dakika öncesinden haberdar olması halinde nasıl ortaya korkunç bir servet çıkacağı ile alakalı geçenlerde birisi bir çalışma yapmış. O akla ziyan bir şey. Herhalde böyle bir şey yapmıyorlardır. Buyurun.
Emin misiniz?
Bilmiyorum yani yapmıyorlardı diye. Yani şimdi şöyle bazen bunu hayatımızın muhtelif yerlerinde yaşarız ya. Bazı insanları uzaktan tanımak iyidir. Uzaktan tanıdığınızda bir problem yoktur. Gözünüzde muhteşemdir. Yakından tanıyınca insan olmanın getirmiş olduğu bütün zaaflar mı artık ne diyeceksiniz? Onları görünce insan böyle bir yutkunuyor. Yani bazı şeyler uzaktan görmek herhalde en azından ruh sağlığı açısından daha iyi olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sizin
Evet.
farklı bir değerlendirmeniz varsa onu dinleyelim.
Önümüzdeki yaz yıl sonuna kadar bizi ekonomik olarak neler bekler diye bir şey yapsak, beyin jimnastiği yapsak neler gelir akla? Tabii burada ihmal ettiğimiz veya konuşmadığımız bir gelişmeler var. Özellikle Suriye'de SDG ile çünkü oradaki gelişmeler bizi doğrudan ilgilendiriyor. Merkezi hükümetin anlaşması söz konusuydu. İşte Kamış'ta yapılan bir kongre nedeniyle sanki buradan geri adım atıldı. Yine şey bekleniyor, federasyonlar bekleniyor gibi bir tartışma. Yine güneyinde, Şam'ın güneyinde Dürzilerin harekete geçirilmiş olması bize eğer orada bir sıkıntı çıkarsa ilave maliyetler oluşturma potansiyeli var. Bunu hariç tutarsak veya iyi olumlu gelişme olursa olmazsa ne gibi sonuçlar doğurur bilemiyoruz.
Şimdi orada yani sadece Suriye'de değil Türkiye'de de biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu süreç vardı işte
Evet.
PKK'nın kendisini feshetmesi,
Bir
silahları
boyutu da o
bırakması.
zaten.
Şimdi orada bir şu an bir mesafe yok yani konuşuluyor. Şu ana kadar öngörülen işte toplanacaklar, kendilerini
Nisan
feshedecekler
sonuna kadar
şeklinde.
bekleniyordu.
İşte Nisan sonuna kadar olmadı yani şu ana kadar olmayışı da bir süreç. Ben farklı zeminlerde pazarlık konusu edildiğiyle alakalı bir hissiyatım var. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bir noktadan sonra yani hem burası hem Suriye tarafı yani çok çabuk olmayacak, çok kolay olmayacak. Çünkü farklı dengeler var. Yani buralardaki mutabakattan en çok rahatsızlık duyacak olan kim? İsrail.
Evet.
İsrail'in arkasında kim var? Amerika. Amerika bu bölgeden çekildi mi? Hayır, çekilmedi. Aynen duruyor. Bu bölgeyle alakalı bir zihninde stratejileri var mı? Yani
Mutlaka
planları, taktikleri var
A,
mı?
B, C planları
Vardır.
vardır.
Dolayısıyla yani hiçbir şey o kadar göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Ama bir taraftan da yani ihtimalleri masada değerlendirip geçmek lazım. Ben dün bir haber olarak geldi şey olarak Laski Limanı'nın işletmesinin bir Fransız firmasına verilmesi. Orada en azından ortaklaşa bir pozisyon alabiliriz gibi böyle bir yani duygusal bir hissiyatım vardı.
Türklerin alması bekleniyordu.
Evet yani olmadı. Yani orada Laski Limanı'nın işletmesini Fransız firmaya verildi. Ve bizzat işte El Şara'nın gözünün önündeki imzalamayla bu işletme hakkı verildi. Ben orada dengeler çok hızlı değişiyor. Bir de tabii tarihi olarak Fransızların Suriye üzerindeki etkisini bazen göz ardı ediyoruz yani. Sadece son gelişmelere bakarak sadece bizimle hareket ederler düşüncesi oluşuyor ister istemez. Ama o kadar kolay olmadığını da beraber görüyoruz.
Evet, her yerde bir takım çıkar grupları ve arkalarında da ülkelerin siyasi ve askeri gücünü ortaya koydukları zaman mesafe kat edebiliyorlar. Yani her şeyin arkasında da, gelişmenin arkasında da bir tehdit unsuru var. Önemli olan yönetiyor olmak ama her halükarda bizim Suriye'de bir üs, bir liman edinmemiz, gücümüzü pekiştirme açısından ve orayı kontrol altında tutmak açısından elzemdir diye düşünüyorum.
Evet. Zaten bizim çıkış noktalarımızdan özellikle Suriye'nin yeniden yapılanması, savaş biter ise şayet Ukrayna-Rusya kapışması biterse oradan oluşabilecek farklı açılımlar en azından bizim içerideki sıkışmışlığımız ihracat noktasında ya da ekonomi büyütme noktasındaki sıkışmışlıklarımıza ilaç olabilir. Fakat öyle bir noktaya geldi ki artık finansla beraber gitmeniz gerekiyor. Yani bir ülkede pozisyon
Evet,
alabilmeniz
iş
için
yapacaksanız.
İş yapacak firmalarınızın finans gücüyle destekliyor olmanız gerekir. O konu biraz kafa karıştırıcı bizde. Yani özellikle yani bu bankacılık sisteminin vereceği destekle alakalı olarak şu an içeride fazla destek verilemiyor. Büyümeyle alakalı enflasyonun körüklemesin diye. Yani dışarıda da büyümemiz için ona ihtiyacımız olacak diye söylemiş olayım ben.
Evet.
Zamanı mı işaret ediyorsunuz?
Zamanımız az kaldı.
Şimdi burada siz söylemeden ben gireyim hemen konuya. Özellikle bu son dönemdeki hareketlenmelerden dolayı para piyasalarının yanında sermaye piyasalarında da çok ciddi bir oynaklık var. Çok derin oynaklık var. Bir gün %2 aşağı gidiyoruz. Ertesi gün %1,5 yukarı gidiyoruz. Ama nihayetinde baktığımızda çok uzun süredir 9000 endekse geldik yapıştık. Dolayısıyla bu bize neyi söylüyor? Şunu söylüyor. Yani güçlü bir hikaye oluncaya kadar özellikle borsa üzerinden, sermaye piyasası araçları üzerinden ki borçlanma araçları devam ediyor şu an. Özellikle nitelikli yatırımcılara kısa vadeli borçlanma araçları kredinin yerini almaya devam ediyor. Ama borsa açısından baktığımızda yeni halka arzları henüz daha ışık görünmüyor.
Bu hafta bir halka arza daha onay verildi. Hatta iki tane birisi şeyden bedelli olarak halka arz yönüyle bakarsak bir tanesine izin verildi. Acaba orada da artık firmalar bir çıkış yolu arayacaklar. Çünkü bir tarafta da dediğiniz gibi borçlanma araçları var, bir tarafta da banka kredisi var, bir tarafta da halka arz var. Her şeye rağmen halka arzı denemek isteyen veya kendine güvenen bu koşullarda hissesini müşteri bulabilecek firmaları hareket firmaların harekete geçmesi beklenir diye
yani
düşünüyorum.
Gerçekçi olmak lazım. Yani şu an mevcut piyasada faaliyet gösteren ve fiyatları yerle bir olmuş bir sürü firma varken, yani henüz daha bu anlamda halk arzının temelinde ne var? İhtiyacı olduğu için kimse keyfinden halk arza gelmiyor. İhtiyacı olduğu için geliyor. Öbür tarafta değerlemesi, fiyat kazanç oranları, piyasa defter değeri inanılmaz makul hale gelmiş firmalar varken, yeni halk arza, hele bir de rakamlar büyükse, yani bazı şu an bekletilen halk arzları biliyorum 3 milyar, 5 milyar gibi büyük rakamlar bekliyor. Şimdi piyasadan yani baktığınızda 1.2 trilyon dolar büyüklüğü olan bir ekonomide 3 milyar ne ki diyebilirsiniz. Ama borsa öyle bir yer değil. Borsada 3 milyarla bir günün altını üstüne getirebiliyorsunuz işte şu an borsada. Ya muhtemelen arkasında şeyler vardır. Büyük oyuncuların olduğu şeyler var. 3 milyar alışla borsanın altını üstüne getiren kurumlar var. Dolayısıyla buradan baktığınızda yani kolay değil, yani o 3 milyarların piyasadan çıkması kolay değil. Az önce de söylediğim gibi burada dikkat çeken şey özellikle kısa vadeli 3 aylık 6 aylık bonoların ihracı ile alakalı son dönemde çok ciddi bir artış var. Orayı da para fonları ya da kısa vadeli bu tip böyle nitelikli yatırımcı diyeceğimiz fonların desteğiyle gidiyor. Oradaki sıkıntı şu, eğer büyük bir bono ihraç etmişseniz, rakamı sadece temsil olarak söyleyeyim, 500 milyonluk bir bono ihraç ettiyseniz, onun işleyişiyle 500 milyon kredi kullandığınızda onun ödemesi aynı işlemiyor. Kredi kullandığınızda karşınızda bir banka var. Hiçbir banka kendi alacağıyla alakalı sizi yani durup dururken sıkıntıya sokmaz. Oturur sizinle müzakere eder, ama bono öyle bir şey değil. Günü geldiğinde ödemezseniz, sermaye piyasası aracı olduğu için çok ciddi can yanar. Burada kimin elinde olduğu zaten belli değildir. Dolayısıyla doğrudan sıkıntılı bir süreç yaşama ihtimali var. Yani bono ihracının evet yolu açılsın, devam da etsin. Sadece işletmeler açısından şunu söyleyeyim. Bono mantığı kredi mantığından biraz farklı. Daha dikkatli olunması gereken, daha iyi yönetilmesi gereken, bononun vadesi gelmeden alternatifini oluşturulması gereken. O gün geldiğinde o parayı ödemek zorundasınız. Kaçarı yok. Bankada o gün geldiğinde ödemezseniz otur bankayla müzakere edebilirsiniz diye bir not düşelim ve evet, kapatalım mevzuyu. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.